Ayrım 30. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 270. 3. Kısım. Bir müddet boyunca sırılsıklam tüniklerle ve pantolonlarla çalışmak ilk başta ferahlatıcıydı. Alabora olmuş Patali'yi düzelttikten ve kedi yavrusunu boğulmaktan kurtardıktan sonra elbette. Fakat artık güneş batı göğünde alçalıyor, kılıç marinasının üstündeki surların ve kulelerin koyu renkli silüetlerin etrafına altın sarısı bir hale düşürüyordu. Ayrıca limanın o hafif esintisi de yaz havasının uzun soluklu ısısına rağmen Locke'yi ürpertmeye başlamıştı. İki kafadar o esnada özel koylarının açık kapısına doğru kürek çekmekle meşguldü. Caldris 20 volani kazanmaktan memnundu ama yelkenleri onlara tekrar emanet edecek kadar değil. "Kürekler havaya!" dedi yaşlı adam nihayet taş plazanın kıyısına yaklaştıklarında. Caldris tekneyi bir kez daha kıyıya bağlamakla uğraşırken Locke de küreğini içeri çekti ve rahatlayarak derin bir iç geçirdi. Sırtındaki her kas birbirlerine sürttükçe sanki birisi aralarına kum boşaltmışçasına acıyla sızlıyordu. Sudan yansıyan güneş ışınları başına ağrıtıyor, sol omzundaki eski yara diğer sızılarının ötesinde bir ilgi talep ediyordu. Locke ile Jean her yanları tutulmuş bir vaziyette tekneden çıkıp gerinirlerken, onların bu halinden oldukça keyif aldığı açıkça belli olan Caldris, sepetin üstünü açtı ve sırılsıklam olmuş kedi yavrusunu dışarı çıkardı. ''Geçti, geçti'' dedi adam, hayvanın kollarına sokulmasına izin vererek. ''Seni denize atan genç efendilerin kötü bir niyetleri yoktu. Kendileri de bir o kadar ıslandılar.'' ''Meow'' dedi kedi. ''Herhalde bu siktir git demek oluyor'' dedi Caldris. ''Ama en azından hala hayattayız. Ne düşünüyorsunuz beyler? Sizin için eğitici bir gün oldu mu?'' ''Umarım en azından biraz gelişme göstermişizdir.'' diye inildedi Locke belindeki bir boğumu ovarak. ''Her şey sırayla Costa, birer denizci olarak daha memeden süt emmeyi bile öğrenmediniz. Ama en azından artık iskeleyi sancaktan ayırt edebiliyorsunuz ve ben de 20 volani daha zenginim.'' ''Öyle'' dedi iç geçiren Locke ceketini, yeleğini, boyun bağını ve papuçlarını yerden alırken. Sonra da seyir subayına ufak bir kese fırlattı. Caldris keseyi kedinin önünde sallandırarak kucağındaki bir bebekmişçesine agucuklar yaptı. Locke ceketini ıslak tüneyinin üstüne geçirdiği sırada tesadüfen kapıdan tarafa bir göz attı ve Murray'nin teknesinin suni koya girmekte olduğunu fark etti. Kadın yine Pruva'da oturuyordu ve bu hali sanki 10 saat değil de 10 dakika önce ayrılmışlar gibi bir izlenim yaratıyordu. ''Medeniyete dönme vakti beyler'' dedi Caldris para kesesini bir selam mahiyetinde havaya kaldırarak. ''Yarın sabah erkenden görüşürüz. Bundan sonra her şey daha da kötüye gidecek. O yüzden kendinize iyi bakın. Hala imkanınız varken o sıcacık yatakların tadını çıkarın.'' 10 askerden oluşan kürekçi ekibi onları tekrar Savroola'nın altındaki rıhtımlara götürürken Murray'in hiçbir soruya cevap vermeye yanaşmadı. Bu da Locke'nin ruh haline birebir uydu. İki kafadar arka galerinin izin verdiği ölçüde uzanarak birbirlerinin acılarına ortak oldular. ''Üç gün uyuyabilirmişim gibi hissediyorum'' dedi Locke. ''Geri döndüğümüzde şöyle kocaman bir akşam yemeği sipariş edelim ve tutulan eklemlerimizi açmak için hamamda bir yer. Ondan sonra da kim daha önce uykuya dalacak diye yarışırız.'' ''Yapamam'' dedi Locke iç geçirerek. ''Olmaz, bu gece gidip Requin'i görmem gerek. Stragos'un birkaç gece önce bizi tekrar yanına getirttiğini şimdiye dek çoktan öğrenmiştir. Asabı bozulmadan önce onunla konuşmam gerek. Ayrıca sandalyeleri de vermem lazım. Üstüne üstlük ona tüm bunlardan bahsetmenin ve birkaç aylığına ortadan kaybolursak bizi kendi bağırsaklarımızla boğmaması için herifin aklını çelmenin bir yolunu da bulmalıyım.'' ''Tanrılar aşkına'' dedi Jean, ''bunu düşünmemeye çalışıyordum. Günahhanedeki kasa odasını boşaltmakla görevlendirildiğimize zar zor ikna olmuştu zaten. Ona tüm bu deniz serüvenini inandırıcı bulmasını sağlayacak ne söyleyebilirsin ki?'' ''Hiçbir fikrim yok'' dedi Locke, omzundaki eski yaranın ağrıyan civarına masaj yaparken. ''Dua edelim de sandalyeler onu hoşgörülü bir havaya soksun. Aksi takdirde bahçesindeki parkelere dağılan beynimin temizletme ücretini içeren bir fatura alacaksın demektir. Kürekçiler nihayet tekneyi Savrola rıhtımlarına yanaştırdıkları sırada kıyıda onları birkaç muhafızın eşlik ettiği bir fayton bekliyordu. Murrayne Pruva'dan ayrılıp ikilinin oturduğu yere geldi. ''Yarın sabah 7'de sizi alması için Villa Candesa'ya bir fayton göndereceğim.'' dedi kadın. ''Tedbir olsun diye birkaç sabah boyunca hareketlerinize şaşırtmaca katacağız. Bu akşam handan ayrılmayın.'' ''Söz konusu bile olamaz.'' dedi Loke. ''Bu gece altın basamaklarda işim var.'' ''İptal et. Cehenneme git. Beni nasıl durduracaksın?'' ''Bak o konuda şaşırabilirsin.'' Murrayne başının ağrımaya başlayacağını hissetmişçesine şakaklarını ovuşturdu, ardından iç geçirdi. ''İptal edemeyeceğinden emin misin?'' ''Bu geceki işimi iptal edersem günahhanedeki bilmem kim de bizi iptal eder.'' dedi Loki. ''Requin sizi endişelendiriyorsa'' karşılığını verdi kadın, ''sizin için kılıç marinasındaki kışlalarda bir yer ayarlayabilirim. Requin size orada asla ulaşamaz.'' ''Eğitiminiz bitene kadar güvende olursunuz.''
''Jerome da ben de Requin'le ilgili planlarımız için bu kahrolası şehre 2 yılımızı verdik.'' dedi Loke. ''Ve o planları tamamına erdirmeye niyetliyiz. Bu gece çok önemli.''
''Keyfin bilir. Bir faytonla beraber birkaç adamımı gönderebilirim. 2 saat bekleyebilir misin?''
''Gerekiyorsa evet.'' Loke gülümsedi. ''Hatta 2 araba gönder. Biri benim, diğeri de yüküm için.''
''Şansını zorla.''
''Affedersin ama,'' dedi Loki, ''parası senin cebinden mi çıkıyor? Madem beni korumak, etrafımı casuslarınla çevirmek istiyorsun, peki kabul ediyorum. Tek istediğim 2 araba göndermen. Merak etme, uslu dururum.''
''Öyle olsun,'' dedi kadın. ''2 saat sonra, daha önce değil.''
4. Kısım. Batı ufku güneşi yutmuştu ve bulutsuz gökyüzünde apaçık görülebilen aylar şaraba batırılmış gümüş sikkeleri andıran hafif bir kırmızıya çalıyordu. Faytonun sürücüsü tavana 3 kez vurarak günahhaneye geldiklerini duyurdu ve Loki'ye dışarıyı gözetlemek için köşesini hafifçe kaldırdığı perdeyi tekrar yerine çekti. 2 faytonun Savrola'dan çıkması, büyük galeriyi kat etmesi ve altın basamakların yoğun trafiğinden geçmesi biraz zaman almıştı. Loki o zaman zarfında kendini dönüşümlü olarak esnerken ve sarsıntılı yolculuğa sövüp sayarken bulmuştu. Karşı koltukta oturan yol arkadaşı, yani bacaklarının üstünde epeyce kullanılmış bir meç tutan ince yapılı bir kadın silahşor, onu ısrarla görmezden gelmişti. Faytonun sarsılarak durmasıyla birlikte kadın silahını baldırlarına kadar inen mavi renkli uzun pardüsüsünün altına soktu ve Loki'den önce davranarak dışarı çıktı. Sıcak geceyi bir belaya karşı kolaçan ettikten sonra da hiç konuşmadan ona peşinden gelmesini işaret etti. Fayton sürücüsü Loki'nin talimatları doğrultusunda günahhanenin arkasındaki avluya çıkan parke döşeli bir yola sapmıştı. Burada bulunan evden bozma bir çift taş yapı kulenin ana mutfaklarını ve yiyecek depolama alanlarını oluşturuyordu. Görünmeyen iplere asılı fenerlerin kırmızı ve altın sarısı ışıklarının altında günahhane görevlileri ekipler halinde müesseseye girip çıkıyor, ihtimamla hazırlanmış yemekler götürüp boş tabaklarla geri geliyorlardı. Havada bol çeşnili et kokusu hakimdi. Loki'nin koruması etrafa bakınmayı sürdürdü. Tıpkı onun gibi alelade arabacı üniformaları giyen ve halen faytonun tepesinde oturan 2 asker de öyle. Loki'nin sandalyelerini taşıyan 2. fayton takır tukur ederek ilkinin arkasına yanaştı. Arabaya koşulmuş 2 gri at mutfaktan gelen kokular onlara göre değilmişçesine toynaklarını yere vurarak homurdandılar. Saçları seyrelen iri kıyım bir günahhane görevlisi alelacele Loki'nin yanına geldi ve eğilerek onu selamladı.
''Efendi Costa,'' dedi adam, ''özürlerimi kabul edin efendim ama burası servis avlusudur. Sizi burada makbul olduğu şekilde karşılayamayız. Ön kapılar çok daha uygun.''
''Doğru yerdeyim.'' Loki bir elini görevlinin omzuna koydu. Diğeriyle de adamın yelek cebine 5 gümüş volane attı. Paralar parmaklarının arasından kayarken sikkelerin birbirine çarparak çınlamalarını da ihmal etmedi. ''Hemen git Selendri'yi bul.''
''Sele... şey... ı...''
Selendri diyorum. Kalabalık demen göze çarpar. Onu hemen buraya getir.
Peki efendim, elbette.
Loki sonraki 5 dakikayı faytonun önünde volta atarak geçirirken silahşor kadın da aynı anda hem lakayt gözüküp hem de onun birkaç adımlık mesafesinde kalmaya çalıştı. Loki yanı başında 5 kişi varken ve Rekui'nin arazisinin tam kalbindeyken hiç kimsenin bir şey yapmaya kalkışacak kadar budala olmadığı fikrindeydi. Yine de Selendri'nin nihayet hizmet kapısından çıktığını görünce içi rahatladı. Kadının üstünde pirinç elinin ışığını yansıtan kısımlarının eriyik metale benzemesine neden olan alev rengi bir abiye vardı.
''Costa'' dedi Selendri, ''bu rahatsızlığı neye borçluyum?''
''Rekui'ni görmem gerekiyor.''
''Öyle mi? Peki Rekui'nin seni görmesi gerekiyor mu?''
Ziyadesiyle dedi Loki, lütfen onunla yüz yüze görüşmem lazım. Ayrıca güçlü kuvvetli görevlilerinden bazılarına ihtiyacım olacak. Dikkatle taşınması gereken bazı hediyeler getirdim.
Hediyeler mi?
Loki kadını ikinci faytonun yanına kadar götürüp kapıyı açtı. Selendri genç adamın korumasına şöyle bir göz gezdirdi. Sonra da sağlam eliyle pirinç olanı okşayarak kabinin içeriğini inceledi.
''Bu kadar bariz bir rüşvetin sorunlarına çözüm olacağından emin misin efendi Costa?''
''Bu öyle bir şey değil Selendri, işin aslı uzun hikaye. Aslına bakarsan Rekui'nin bunları kabul ettiği takdirde bana bir lütufta bulunmuş olacak. Onun süsleyecek bir kulesi var, benimse sadece kiralık bir suitim ve bir depom.''
''İlginç.''
Selendri faytonun kapısını kapattı, arkasına döndü ve kuleye doğru yürümeye başladı.
''Açıklamanı duymak için sabırsızlanıyorum. Benimle yukarı geliyorsun. Görevlerin burada kalacak elbette.''
Silahşor kadın buna itiraz edecekmiş gibi gözüktü. O yüzden Loki başını katiyetle iki yana salladı ve sert bir el işaretiyle ilk faytonu gösterdi. Bunun üzerine silahşor ona öyle bir bakış attı ki Loki kadının kendisini korumakla görevlendirildiğine sevindi. Günahhaneye girmelerinin ardından Selendri faytonları karşılayan iri kıyım görevliye bazı emirler fısıldadı. Sonra da Loki'yi her zamanki yoğun kalabalıkların arasından geçirip ikinci kattaki servis alanına götürdü. Çok geçmeden bir kez daha tırmanma dolabının karanlığına kısılı vaziyette yavaş yavaş 8. kata çıkıyorlardı. Loki vekil harcın kendisine doğru döndüğünü hissederek şaşırdı.
''Kendine ilginç bir koruma bulmuşsun efendi Costa. Bir Arho'nun gözüne layık olduğunun farkında değildim.''
''Ben de şüphelenmiştim ama bilmiyordum. Sen nasıl emin olabiliyorsun?''
''Sol elinin üstündeki dövmeye bakarak bir gülün ortasında yer alan kapaksız bir göz. Muhtemelen gündelik giysilerle dışarı çıkmaya alışkın değil, eldiven takması gerekirdi.''
''Gözlerin oldukça keskin olmalı. Gözün, pardon. Ne demek istediğimi biliyorsun. Dövmeyi ben de fark etmiştim ama buna fazla kafa yormadım.''
''Çoğu insan o sembole yabancıdır.''
Selendri genç adama tekrar sırtını döndü.
''Eskiden benim sol elimde de tıpkı onunki gibi bir dövme vardı.''
''Bu, hiçbir fikrim yoktu.''
''Bilmediğin şeyler öyle çok ki efendi Costa, öyle çok ki.''
''Kahretsin.'' diye düşündü Loki. Kadın onu huzursuz etmeye çalışıyor. Genç adamın geçen sefer birbirlerine bu denli yakın olduklarında gösterdiği sempati kazanma çabasına kendi strat petisiyle karşılık veriyordu. Bu lanet olasıca şehirdeki herkes mi oynuyordu bu küçük oyunu?
Selendri dedi samimi ve biraz incinmiş gibi konuşmaya çalışarak, seninle dostluk kurmaktan daha çok arzuladığım hiçbir şey olmadı.
Jerome de Ferra'yla kurduğun gibi mi?
Eğer Jerome'un bana ne yaptığını bilseydin beni anlardın. Ama madem ki sırlarınla gösteriş yapmak istiyorsun, o zaman ben de kendime ait olan birkaç tanesini saklayacağım sanırım. Keyfine bak. Ama benim sana yönelik fikrimin senin bana yönelik fikrinden çok daha nihai olacağını unutma.
Derken tırmanma dolabı gıcırdayarak durdu ve kadın onun yanından sıkış tepiş geçerek Rekui'nin ofisine çıktı. Selendri genç adamı masaya doğru götürürken günahhanenin efendisi oturduğu yerden başını kaldırdı. Rekui'nin gözlüğünü siyah tüniğinin yakasına takmıştı ve büyük bir parşömen yığınını incelemekle meşguldü. Costa dedi, ne vakit, nice bir tesadüf. Ben de senden bazı açıklamalar talep etmeyi düşünüyordum.
Duyacaksın da dedi Locke. Kahretsin diye düşündü. Bir yandan umarım rıhtımdaki suikastçılardan haberi yoktur. Zaten açıklamam gereken bir sürü şey var.
Oturabilir miyim? Çek bir sandalye.
Locke duvara dayalı olanlardan birini seçti ve Requi'nin çalışma masasının karşısına yerleştirdi. Otururken avuçlarındaki teri çaktırmadan pantolonuna sildi. Selendri adama doğru eğilip kulağına uzun uzadıya bir şeyler fısıldadı. Requi kafa salladı, sonra da gözünü Locke'ye dikti.
''Epey yanmışsın'' dedi.
''Bugün oldu'' karşılığını verdi Locke. ''Jeron'la birlikte limanda yelken açtık.''
''Hoş bir egzersiz oldu mu bari?''
Pek sayılmaz.
Yazık ama anlaşılan birkaç gece önce de limandaymışsın. Mon Magisteria'dan dönerken görülmüşsün. Niye o ziyaretin ayrıntılarını bana iletmek için bu kadar bekledin?
Ah, Locke'nin yüreğine su serpildi. Limandaki iki suikastçı ile aralarında bir bağlantı olduğundan haberi yoktu belki de. Requi'nin her şeyi bilmediğini hatırlamak tam da Locke'nin ihtiyaç duyduğu şeydi. Genç adam gülümsedi.
Neler olduğunu daha çabuk öğrenmek isteseydin, çetelerinden birinin bizi yaka paça buraya getireceğini varsaydım.
Kızdırmamın güvenli olduğu insanlar başlıklı bir liste hazırlamalısın Costa. Benim adım o listede yer almayacak.
Kusura bakma, gecikme kasıtlı sayılmazdı. Jeron ve benim son birkaç gündür gün batımında yatmak yerine o saatte kalkmaya alışmamız icap etti. Bunun sebebi de Stragos'un planlarıyla ilgili.
O sırada bir günahhane görevlisi 7. kata inen merdivenin başında belirdi. Kadın yerlere kadar eğilerek selam verdi ve genzini temizledi.
''Affedersiniz beyim ve hanımım, hanımım Efendi Costa'nın sandalyelerinin avludan alınıp buraya getirilmesini emretmişti de.''
''Getirin bakalım'' dedi Requin. ''Selendri onlardan bahsetti, bu da ne böyle?''
''Bunun oldukça görgüsüz bir hareket gibi görüneceğini biliyorum'' dedi Locke. ''Ama bunları benden devralmayı kabul ettiğin takdirde bana cidden bir iyilik yapmış olacaksın.''
''Senden devral? Vay canına!''
İri yarı bir günahhane görevlisi Locke'nin sandalyelerinden birini bariz bir özenle önünde taşıyarak içeri girdi. Masasından kalkan Requin sandalyeye baka kaldı.
''Talatri Barrow'' dedi. ''Bu kesinlikle Talatri Barrow'u. Ey siz, onları salonun ortasına koyun.'' ''Evet, güzel. Gidebilirsiniz.''
Dört görevli dört sandalyeyi Requi'nin salonunun ortasına bıraktı. Ardından merdivenlere doğru geri geri çekildi ve gitmeden önce yerlere kadar eğilip selam verdiler. Requin onlara aldırış dahi etmedi. Çalışma masasının etrafından dolandı ve eldivenli parmaklarını sandalyelerden birinin lakeli yüzeyinde gezdirerek onu yakından inceledi.
''Bir taklit'' dedi yavaşça, ''ona hiç şüphe yok ama yine de harikulade.''
Dikkatini yeniden Locke'ye yöneltti.
''Koleksiyonunu yaptığım tarzlara aşina olduğunu bilmiyordum.''
''Değilim'' dedi Locke. ''Şu Talatri bilmem nesini daha önce hiç duymamıştım. Birkaç ay önce sarhoş bir laş yayınlığıyla kağıt oynadım. Kredisi kısıtlıydı. O yüzden kazandıklarımı mal cinsinden almayı kabul ettim. Dört pahalı sandalyem oldu. O zamandan beri de depomda kilitli bekliyorlar. Çünkü onlarla ne yapacağım ki? Ofisinde tuttuğum şeyleri gördüm ve belki bunları istersin diye düşündüm. Zevkine hitap etmelerine sevindim. Dediğim gibi, onları devralırsan bana bir iyilikte bulunmuş olursun.
Hayret verici dedi Requin, hep bu tarzda üretilmiş bir mobilya takımı almayı düşünmüşümdür. Son filizlenmeye bayılırım, bu kolay kolay vazgeçilecek bir şey değil.
Benim elimde heba oluyorlar Requin, bana göre süslü bir sandalye sadece süslü bir sandalyedir. Yine de onları dikkatli kullanmaya bak, nedense kırkım ayça ağacından yapılmışlar. Oturulacak kadar sağlamlar ama sen yine de onlara fazla yüklenme.
Bu hiç beklenmedik bir hediye Efendi Costa, kabul ediyorum, teşekkürler.
Requin bariz bir gönülsüzlükle masasının arkasındaki sandalyeye geri döndü.
Yine de bu seni anlaşmamızın üstüne düşen kısmını yerine getirmekten muaf tutmuyor veya açıklamana devam etmekten.
Yüzündeki tebessüm azalarak artık gözlerine ulaşmaz oldu.
Tabii ki hayır, ama o konuda. Bak, bir sebepten dolayı Stragos'un paçaları tutuşmuş durumda. Jerome'u ve beni bir işle ilgili olarak bir süreliğine buradan gönderiyor.
Göndermek mi? Adamın az önceki mesafeli nezaketi ortadan kayboldu ve bu son iki kelimeyi ifadesiz tehlikeli bir fısıltıyla sarf etti.
30. ayrımın sonu. Sayfa 278.